Ayrım 45, sayfa 464. Ahırda süt sağan Bahtiyar, işi gücü bırakarak İra'nın yanına koştu. İra'yı görür görmez onun erken doğum yapacağını anladı. Emine'yi yaylanın tecrübeli ebesini çağırmaya yolladı. Yere bir şilte serip İra'yı oraya yatırdı. Daha önceki konuşmalarında defalarca İra'ya enisiyle birlikte olduğu tarihi sormuş ama İra mübadele sonucunda yaşadığı felaketin acısıyla günleri, ayları, yerleri birbirine karıştırdığı için kesin bir tarih verememişti. Bahtiyar onun söylediklerinden kendine göre mantıklı bir tarih yakıştırıp doğum hazırlığı başlamıştı. Bir yandan İra'nın etrafında dört dönüyor, onun sırtını sıvazlayıp moral verirken, öte yandan da İra ona tam bir tarih veremediği için doğumun erken değil, normal bir doğum olabileceğini de düşünüyordu. İra'ya doğumun erken olduğunu söylemek yerine, ''Bak, yediğin haltın tarihini bile doğru düzgün veremediğin için hazırlıksız yakalandık, gördün mü?'' diye tatlı tatlı takılarak onu rahatlatmaya çalışıyordu. Emine çok geçmeden yanında ebe ve birkaç meraklı komşuyla birlikte geri döndü. Ebe ve kadınlar hemen kolları sıvayıp hazırlıkları yapmaya başladılar. Sular ısıtılıp hazırlandı. Bebeği saracak kundak, Bahtiyar'ın getirdiği tahta beşik kaşla göz arasında hazırlandı. İra ardı ardına gelen sancıya elinden geldiği kadar dayanmaya ve dişini sıkmaya çalışıyor. Buna rağmen ara ara yeri göğü inleten çığlıklar atmaktan kendini alamıyordu. Emine ondan bir şey istenmedikçe İra'nın başından ayrılmıyor, durmaksızın İra'nın saçlarını okşayarak ona moral veriyordu. Bir iki saatlik sancıdan sonra nihayet İra'nın suyu gelince herkes biraz rahatladı. İra suyun gelmesinden yaklaşık bir saat sonra Emine'nin elini tutup onun gözlerine baka baka bebeğini dünyaya getirdi. Ve bu süre içerisinde Emine'ye hep Agnes diye seslendi. Ebe ve meraklı komşular anlamlandıramadıkları bu adla ilgili hikayeler uydurup zamanı geldiğinde birbirleriyle paylaşmak üzere kafalarının bir köşesinde sakladılar. İra'nın bacaklarının arasındaki ellerini kaldıran kadın tuttuğu bebeğe bakıp bir oğlan, oğlun oldu kızım, hadi gözün aydın deyince Bahtiyar, İra ve Emine birbirlerine sevinç ve mutlulukla ebenin elinde ciyak ciyak bağıran bebeğe sevgiyle baktılar. Sanki ebenin elinde tuttuğu o bebeği üç kadın birlikte doğurmuştu. Bahtiyar dikkatle bebeği eline alarak kadınların hazırladığı leğende yıkayıp kundakladı ve ardından eğilip sağ kulağına ezan okudu. İra, oğlunun Müslüman olmasını baştan beri kabullenmiş olduğunu fark etti. İlk kez o an Müslümanlıkla arasında sıcak bir bağ hissetti. Oğlunun diniyle barıştığını ve hala tam anlamıyla benimsemese de ona ısındığını. Ezanı bitiren Bahtiyar bu kez de bebeğin kulağına ''Enis, senin adın Enis'' diye fısıldayınca İra gözyaşlarını tutamadı. Yanaklarından birkaç damla yaş süzüldü. Bu konuyu Bahtiyar ile hiç konuşmamasına rağmen yaşlı kadının onun yüreğinden geçenleri okuduğunu anladı. Ona olan sevgisi ve saygısı bir kez daha katlandı. Bahtiyar küçük Enis'i annesine uzattı. İra bebeği kucağına alır almaz sanki dünyadaki bütün sıcaklıkların ve sevginin mucizevi bir biçimde kucağında toplandığını hissetti. Bebeğini kaldırıp onu uzun uzun kokladı. Kalbi Enis için bir kez daha çarptı. İçinden ''Babanı bulacağım, bir gün mutlaka ona kavuşacaksın oğlum.'' dedi. Bu arada kendinden geçmiş gibi bebeğe bakan Emine ''Çok güzel bir bebek Leyla.'' dedi sevgiyle. Arkadaşının yanı başında gerçekleşen doğumuna tanık olmanın Emine'nin duygu dünyasını da altüst ettiği aşikardı. Geçmişlerinden, ailelerinden, sevdiklerinden kopmak zorunda kalan çocuk yaşındaki iki genç kadın, İra'nın kucağındaki minicik bebekte kaybettiklerinin karşılığını arıyor ve ona geleceklerini aydınlatacak mucizevi bir ışık olarak bakıyordu. Doğum şaşkınlığı ve sevinci evde tüm hızıyla sürerken kapı çalındı. Kapıyı komşu kadınlardan biri açtı. Elinde iki at tutan bir adamı görünce Bahtiyar'a haber verdi. Bahtiyar ancak o zaman göç için kiraladığı atları ısmarladığı adamı hatırladı. Hızla bir karar vererek kapıdaki adamı dönüşlerini ertelediklerini, onu sonra arayacağını söyleyerek geri gönderdi. Leyla ve bebek kendini toparlayana kadar yaylada tek başına kalsa bile hiçbir yere adım atmamaya karar vermişti. Bu arada kadınlar çocuğun kaç aylık olduğunu anlamaya çalışıyorlardı. Ellerini yıkayan ebe ayağa kalkıp Hanımlar, kıçınızdan mesele uydurmayın. Kim ne derse desin, bu çocuk 7 aylık, dedikten sonra Bahtiyar'a döndü. Sen de ona göre dikkat et kadın. Bunların gazına gelme. Ama Allah'a şükür ki cılız bir şey değil. Yine de sessiz olun, sakın ola yola çıkarmayın yavruyu, dedi. Bahtiyar onun ne demek istediğini çok iyi anlamıştı. Zira kış mevsiminde erken doğan çocuklardan çok azının yaşadığını biliyordu. İra'nın meraklı bakışlarını görünce, ''Sen hiç merak etme Ebe Hanım, onun bir değil iki anası var, sırtı yere gelmez.'' dedi. Emine hemen atılarak, ''Üç, beni saymayı unuttun herhalde.'' dedi tatlı bir şımarıklıkla. Bahtiyar, ''Aha üç oldu, yeter ki yaşamak onun kaderinde olsun, biz onu el bebek gül bebek büyütürüz.'' dedi. Sonra odaya girip elinde küçük bir bohçayla geri döndü. Günler öncesinden bu günler için hazırladığı bohçayı teşekkür ederek Ebe'ye verdi. Ebe merakla kendisine armağan edilen bohçayı açtı. İçinde kadife kumaş, yaşmak, bir de namığın İra için getirdiği iskarpinler vardı. Hediyesinden memnun kalan Ebe nazlı nazlı ama oldukça keyifli bir sesle ''Ne zahmet ettin?'' dedi ve bohçasını özenle toplayıp müsaade istedi. Bahtiyar öteki kadınlara da birer yaşmak ve sabunluk lif hediye etti. Kadınlar da hediyelerini sevinçle koltuklarının altına yerleştirip çıktı. Bahtiyar, İra ve Emine yalnız kalınca sanki bebeği ilk kez görüyormuş gibi tekrar tekrar baktılar ona. Bahtiyar, İra'ya bebeğini nasıl kucaklaması, nasıl emzirmesi gerektiğini gösterdi. Emine de sanki kendisi emzirip kucaklayacakmış gibi dikkatle onun söylediklerini dinledi. Bebek uykuya dalınca İra'nın da gözleri kapandı. Bahtiyar, ağılda yarım bıraktığı süt sağma işine döndü. Emine ise arkadaşının karşısına geçip onun görüntüsüne kilitlendi. Ta ki kumasının ortanca kızı Zarife gelip onu çağırıncaya dek. Emine küçük kızın arkasına düşüp evine dönerken kendisinin de anne olmayı şiddetle arzuladığını bir kez daha fark etti. Herkes gittikten, yapılacak işler bittikten sonra Bahtiyar ocağın başına oturdu ve kış ayazında yaylada kalmalı mı kalmamalı mı diye düşünmeye başladı. Bir süre düşünüp taşındıktan sonra da orduya gitmenin daha mantıklı olacağı sonucuna vardı. Eğer köye giderlerse bir hastalık durumunda bir gün sürecek o karlı yolları aşıp orduya inmeleri sorun olabilirdi. Ve bu da bebeğin ölümü demekti. Ayrıca Leyla'nın kanaması da devam ediyordu. İkinci önemli kararı da Leyla'nın kaderiyle ilgili verdi. Belki de kızı herkesten bu kadar sakınması onun kaderini zora sokuyor ve geleceğini baltalıyordu. Belki de onu bu kadar sakınmak yerine yavaş yavaş insan içine sokmak, doğru düzgün biriyle baş göz etmek daha hayırlı olacaktı. Artık çocuklu bir anneydi ve onu o koca karı giysileri içinde saklayamazdı. Bunları düşünürken başını kaldırıp yerdeki şiltede yatan İra'ya baktı. Doğum yorgunluğunun getirdiği derin bir uykuya dalmıştı. Bir koluyla bebeğini sıkı sıkı sararken öteki kolunu başının arkasına atmış ve yarı baygın bir halde uyuyakalmıştı. Bahtiyar onun biçimli oval yüzüne, sağlıklı pürüzsüz tenine, alevlerin yansımasında pırıl pırıl parlayan dalgalı saçlarına, ince düz endamına baktı. Sanki onun güzelliğini ilk kez böyle çıplak bir gözle görüyordu. İra'nın güzelliği karşısında ürperdi. Bambaşka bir güzellik, maşallah, maşallah diye geçirdi içinden. Bu güzellik karşısında ağırbaşlılığından, olgunluğundan eser kalmayan genç bir oğlan gibi İra'nın çevresinde pervane olan namığa hak verdi. Üstelik kendi güzelliğine aşık olup zekaya, işe, iyiliğe sırtını dönen o aptal kızlar gibi davranmıyor. Aksine sanki bunun farkında değilmiş gibi duruyor. Bir annenin Allah'tan dileyeceği gibi bir kız evlat diye geçirdiği içinden yine. Ve Allahü Teala hiç beklemediği, analık duygularını en derinlere gömdüğü bir anda Bahtiyar'a böyle nadide bir mücevher nasip etmişti. Allah'ın bu takdiri karşısında şükran duydu. Gözleri yaşardı. Orduya inecek ahbaplarına, kardeşi Durmuş'a doğumu haber vermelerini ve mümkün olduğu kadar hızlı davranarak onları ziyarete gelmesini söylemelerini rica etmek üzere dışarı çıktı. Haberi alan Durmuş 2 gün sonra çam başında bitti. İra, hayırlı bir kız evlat gibi ellerinden öperek karşıladı onu. Durmuş İra'yı yanaklarından öpüp hayırlı olsun dileklerini ilettikten sonra küçük Enis'in yastığına bir reşat altını taktı. Sonra da bebeği kucağına alıp ''Vay vay şu torunun güzelliğine bakın hele'' diye diye uzun uzun sevdi. Yaylada havalar iyiden iyiye soğuduğundan artık gece gündüz demeden ocak yanıyordu. Ama İra'nın kanaması bir türlü durmuyordu. Bir gece durmuş, Bahtiyar, Leyla, ocağın başına toplanıp bir yandan közlenen patatesleri yerken bir yandan da gelecek üzerine konuştu. Durmuş, ablasının orduya dönme kararına itiraz etmedi. Bir güne kadar bütün yayla boşalacak, koskoca arazide sadece bekçi kalacaktı. Ama Bahtiyar, İra'nın kanaması durana kadar beklemeyi tercih etmişti. İra ise ordudan çok köyde kalmayı arzuluyordu. Kendini tutamayıp bu arzusunu söyleyince, Bahtiyar, "O zaman duruma göre karar veririz. Baktık her şey yolunda gidiyor, kalkar köyümüze gideriz. Ama baktık çocuk Nazenin, o zaman da orduya ineriz," dedi. Durmuş usta ertesi gün yanına verilen tereyağı, yoğurt, pancar ve patatesi alarak orduya inecek kafileyle birlikte yola çıktı. Onu uğurlayan Bahtiyar hemen arkasından mahkumların da yayladan orduya sevk edildiğini görünce biraz telaşlandı. Ordudaki bütün devlet daireleri gibi hapishane ve karakolda yazın yaylaya taşınıyor, sonbaharda da şehre geri dönüyordu. Elleri kelepçeli mahkumlar grup halinde ilerlerken bazen uçurumdan yuvarlanıyor ya da ormanların görünmez yerlerinde kaçmaya teşebbüs ediyordu. Bu kaçma ve kovalama sırasında çıkan arbedede birileri hayatını kaybediyordu. İnşallah durmuş bu kafileye katılmaz diye dua etti Bahtiyar. Geri döndüğünde İra kalkmış çocuğunu emziriyordu. Bahtiyar kahvaltı için bir şeyler çıkartırken Emine kapıda göründü. "Kötü haberlerim var. Çavuş 2 gün sonra yola çıkacağımızı söyledi. Çok yalvardım ama ertelemedi," dedi ağlamaklı bir sesle. Bahtiyar, "Hayırlısı olsun kızım. Ertelenen o 1-2 günler kaderi değiştirmez ki. Artık seneye kızlar. Seneye yine beraber oluruz," dedi. Ancak duyduğu bu haber İra'nın içini burktu. Kendini uzun zamandır olmadığı kadar mutlu hissediyordu ve oğlunu sağ salim kucağına almıştı. Ama Emine başkaydı. Emine'yi Agnes'in yerine koyuyor ve ona ayrı bir değer veriyordu. Üç kadın hüzünle sofraya otururken güneş dağları daha yeni yeni aşıyordu. Kötülük. 2 gün sonra dönüş için harekete geçen ahali, ezandan önce kalkmış, yükünü hayvanlara vurmuş, son hazırlıklarını yapmış, kapıları bacaları kilitleyip meydanda toplanmıştı. Bahtiyar, yayladan ayrılanları yolculamak için meydana inmişti. İra, bahçede oturduğu yerden yıllar içinde yavaş yavaş bir şenliğe dönüşen bu yolculuğu izliyordu. Bazılarıyla çok az konuşmuşluğu vardı. Bazılarıyla ise hiç ilişki kurmamıştı. Ama yine de çoğuna aşinaydı. Önce sürüler yola çıktı, arkasından atlılar, katırlar, eşekler. Onları da yayan yürüyenler izledi. İra'nın gözleri Emine'yi arıyordu. Onu görmeye çalışıyor ancak başaramıyordu. Kalabalığa dalmışken birden bahçenin kapısının açılmasıyla Emine göründü. Tek kelime etmeden koşarak İra'nın boynuna sarıldı ve hüngür hüngür ağlamaya başladı. İra da duygulanmıştı. Gözlerinden yaşlar süzülüyordu. Emine Türkçe, "Beni unutma Molly, beni unutma," dedi. İra onu yatıştırmak için Rumca konuştu. "O nasıl söz öyle? Sen benim kız kardeşim oldun. Hiç unutur muyum? Hem belki kışın orduya inersek sen de gelirsin, birbirimizi görürüz," diyerek onu teselli etti. Emine orduya atla birkaç saatlik bir mesafede Meler Çayı kıyılarındaki köylerden birinde yaşıyordu. İra o civardaki köylülerin sık sık orduya indiğini biliyordu. Hatta pastaneye gelip alışveriş yaptıkları da olmuştu. Bu nedenle Emine ile kışın tekrar görüşeceklerine kalpten inanıyor ve onu da inandırmaya çalışıyordu. Emine'nin vedalaşmayı ağır ve ağdalı hale sokmasına artık dayanamayan İra, onun bir an önce gitmesini istiyordu. Ancak Emine, 1-2 adım attıktan sonra dönüp tekrar tekrar İra'ya sarılıyordu. Sonunda İra dayanamayarak, "Şimdi git ve dönme, mahvettin bizi be Mori," deyince Emine ona melul melul bakarak arkasını dönüp gitti. Güzel bir güneş vardı. Akşamın soğuğunu bir anda yaza çeviren büyülü bir güneş. İra ağlayan bebeğin sesini duyar duymaz içeri fırladı. Küçük Enis uyanmış, ağlayarak parmağını ağzına götürüyordu. İra onu sevgiyle kucakladı. Sıkı sıkı sarıp bahçeye çıkarttı. Bir peykin üstüne oturup onu emzirmeye başladı. Birden ilk kez oğlunu dışarı çıkarttığını fark etti. kafilenin gidişini görmenin telaşı içinde bunu dahi unutmuştu. Ama güneşin güzelliğine güvenerek içeri dönmedi. Bir yandan oğlunu emzirirken, bir yandan da upuzun kafilenin mezarlığın dibinden ilerleyerek yavaş yavaş tepede kaybolmasını bekledi. Çok geçmeden Bahtiyar geldi. Onu ve Enis'i bahçede görünce önce yüzü gerildi, sonra gülümsedi. "Oo paşam dışarı çıkmış, maşallah, maşallah" diyerek çocuğu kucağına aldı ve sevdi. "Sevdin mi ha, çambaşını sevdin mi paşa?" diye sordu. Sonra çocuğu İran'ın kucağına bırakarak işe koyulmak üzere içeri geçti. Karnı doyan Enis'in gözleri de yavaş yavaş kapanınca İra onu beşiğine yatırıp Bahtiyar'a yardım etmek için mutfağa yollandı. "Yardım edeyim ana," dedi. Bahtiyar ona sevgiyle bakarak "Edebileceğim mi?" diye sordu. İra "Hem de aslanlar gibi" diye yanıtladı gülerek. İşleri toparladıktan sonra yürümeyi özlediğini fark etti İra. Bebeği Bahtiyar'a teslim ederek aşağıya indi. İlk kez çarşıda, mahalle içinde sakınmadan yürüyordu. Bütün kapılar kilitlenmiş, pencerelere tahtalar çakılmış, bahçe kapıları sıkı sıkı bağlanmıştı. Çambaşı bir anda terk edilmiş, ıssız bir çöle dönmüştü. O an İra sanki dünyanın kendisi için boşaltıldığını ve bütün yaylanın, hatta dünyanın sahibi olduğunu hissetti. Bu aşırı özgürlük duygusundan adeta başı dönmüştü. Sarhoş gibiydi. Eve döndüğünde Bahtiyar'ı telaşlı buldu. "Kızım nerede kaldın?" diye çıkıştı Bahtiyar. İra, "Doyamadım ana, doyamadım. Artık çambaşı da, dünyada yalnız bizim, kimse kalmamış." dedi. Bahtiyar, onun insanlardan ne kadar korkmuş ve sıkılmış olduğunu bir kez daha anladı. Oysa herkes gittikten sonra onun sıkılacağını, hüzünleneceğini düşünmüştü. "Bebek uyandı mı?" diye sordu İra merakla. Bahtiyar, "Uyandı ama biraz pışpışlayınca uyudu yeniden." deyince İra rahat bir nefes aldı. O günden sonra İra günlük işlerini bitirdiği gibi Enis'i kucağına alıp "O tepe senin, bu tepe benim" dolaşmaya başladı. Dağları, adını öğrendiği tepeleri, karşılaştıkları hayvanları bebeğinin kulağına Rumca fısıldıyor, ona yine Rumca ninniler söylüyordu. Yine böyle bir gezmede oyuğu mihraba benzeyen bir kaya görünce durdu. Eline keskin bir taş alıp tam ortasına bir haç yaptı. Sonra da Enis'i kucağına alıp vaftiz töreni dualarını okuyarak bebeğini kendince vaftiz etti. Bu arada gözlerini kapatarak annesini, babasını, Agnes'i, Niko'yu, Filipya'yı, Ledo'nu hayal ederek onları da törene kattı. Bu öylesine birden olmuştu ki kendisi bile şaşırmıştı. Yaylanın bir anda boşalması, İra'nın içindeki özgürlük duygusunu sonuna kadar serbest bırakmıştı. Kucağında oğluyla dünyanın tek sahibi gibi dolaşıyor, eve geldiğinde onu karşılayan Bahtiyar'ı görünce de koruyucu meleğe olarak ona içten içe minnet duyuyordu. Yine bir gün oğlunu sırtladığı gibi hayvanları da önüne katarak gavur bükü obasına kadar gitti. Müslümanların Hristiyanlara gavur dediğini biliyordu. Bu nedenle Gavurbükü obasının Rumlarla ilgili bir yer olduğunu tahmin etmişti. Obaya vardığında oranın da çambaşı gibi boşalmış olduğunu gördü. Biraz dolaşınca küçük kiliseyi fark etti. Koşarak yaklaştığında camlarının, pencerelerinin kırılmış, kapısının sökülmüş olduğunu gördü. Gözleri dolarak içeri girdi. Hemen koşup duvardaki Meryem Ana freskinin önünde diz çökerek istavroz çıkardı. Sonra sırtındaki oğlunu çözerek kucağına aldı ve Aya Maria ve İsus Hristos'tan ona sağlık, sıhhat nasip etmelerini istedi. Bildiği bütün duaları sıraladıktan sonra kalkıp vaftiz havuzunu buldu. Dışarıdaki yağmur sularından avuç avuç taşıyarak havuzu yeterince doldurduktan sonra oğlunu bu gerçek kilisede ikinci kez vaftiz etti. Dışarı çıktığında sis her tarafı kaplamıştı. Göz gözü görmüyordu. İra bir an yolunu bulamayacağını düşünerek ürktü. Sağa sola koşuşturmasına rağmen hayvanlarını bulamadı. Ayrım sonu, sayfa 474.